أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, siyer dersinden geçen hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk davete başlangıcında bu İslam davetini gizli bir şekilde başlattığını işlemiştik ve ilk İslam'a koşan, İslam'a giren şahsiyetlerin başta eşi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Hatice girdiği, ondan sonra çocuklardan Hazreti Ali, kölelerden, hizmetçilerden işte Zeyd bin Harise, erkeklerden, hür olan erkeklerden Hazreti Ebubekir, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebubekir, bunlar İslam'a ilk girenlerdendi. İlk İslam'a teslim olan kimselerdendi ve davet bu şekilde yavaş yavaş yayılmaya başladı. Tabi ilk etapta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu daveti sırrı, yani gizli olarak başlatmıştı. Çünkü böyle bir şeye zaruret vardı. Bunu alenen, açık bir şekilde yapmış olsaydı, daha yeni başlar başlamaz bunu müşrikler, kafirler beşiğindeyken tamamıyla yok edeceklerdi. Bir taktikti ve Allah tarafından tabi, yani talimat ile bu şekilde Resulullah başlamıştı Aleyhisselatü Vesselam. Ve takriben dünya üzerindeki bütün, yani hareketler de, onların siretlerine bakıldığı zaman bütün oluşumlarda da bu görülmektedir. Yani herhangi bir yerde bir fikir ayrılığı, bir oluşum gibi bir şey başlarsa bu ilk etaplarda gizli bir şekilde başlar. Bir müddet güçlenene kadar gizli kalır. Ondan sonra artık kuvvetlenince de aşikar olmaya başlar. Hatta bu hilafet yıkılıp da, yani İslam şeriatının ortadan kaldırılması, hilafetin kaldırılması da bir anda olan bir olay değildir. Yani kafirler de mürtetler de, işte gerek asli kafirler gerek içeriden mürtetler uzun yıllar, uzun seneler çalışmışlar, gizli örgütlenmişler ve iyice kuvvetlenince de kendilerini aşikar etmişler, açığa vurmuşlar ve bu şekilde İslam hilafeti de ne olmuştur? Kaldırılmıştır. İşte bu, yani insanların, yani insanların hayatında var olan bir şeydir. Çok tabii olarak da İslam daveti de bu şekilde başlamıştı, yani çünkü zaruret vardı. Şimdi peki zaruret var mıdır böyle bir şeye? Yerden yere değişir. Yani bazı anlar olur, zaruri bir duruma düşerler Müslümanlar bir beldede, yani İslam tamamıyla yasaklandığı bir beldede, orada mecburen gizli bir şekilde çalışırlar, dinlerini yayarlar. Çünkü açığa çıkacak olursa oradaki bütün Müslümanları bitirirler. Yani öyle düzenler olur, çok sıkı böyle İslam'ı engelleyen. Bazı düzenler de olur ki çok sıkı böyle, yani yok etme yoluna gitmezler. O zaman Müslümanların, yani gizlenme, davetlerini gizli yapmanın bir anlamı yok. O zaman tamamıyla açıktan rahat bir şekilde yapabilirler yani. Ta ki Allah'ın dini çok daha geniş kitlelere ulaşsın, yetişsin diye. Evet. Ve genelde de İslam'a giren bu şahsiyetler çok kaliteli şahsiyetlerdi. Yani geçen derslerde de bahsetmiştim. Özellikle Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a girişi, yani Müslümanlar için çok büyük bir avantaj idi. Çünkü çok sevilen, çok değerli bir şahsiyetti. Ve onun çok büyük tesiri vardı insanlar üzerinde. Ve dikkat edilirse o İslam'a girdikten sonra arkasından cennetle müjdelenmiş olan neredeyse belki 6 kişinin de İslam'ına sebep olmuştur. Bu ilk etapta. Ondan sonra tabii başkalarının da İslam'ına sebep olmuştur. Başkalarının işte kölelikten kurtulmasına, ta ki dinlerinde fitneye düşmesinler. Mesela Bilal-i Habeşi gibi. Onu kölelikten kurtarıyor. Onun parasını ödüyor, kölelikten kurtarıyor çünkü işkence altında. Sırf dininden dolayı. Belki öldürülecek, belki Allah korusun fitneden, yani fitneye düşecek, dini sarsılabilir yani. Çok büyük faydası olmuştur. Yani malıyla, canıyla, her şeyiyle desteklemiştir İslam'ı. Hazreti Hatice mesela servetini İslam'ın önüne koymuştur. Aynı zamanda çok sevilen bir şahsiyet, kadınlar arasında çok ihtiram duyulan, aynı zamanda tabi müşrikler arasında da çok ihtiram duyulan bir kadındı. Yani bu gibi önemli şahsiyetlerin İslam'a girmesinin tabi tesiri vardı. Hazreti Ebubekir'in arkasından işte Hazreti Osman'ın Müslüman olması, Hazreti Osman'ın da tabi etkiledi, yani o toplumu etkiliyordu. Böyle zengin, vakarlı, haya sahibi, efendi insanların yani böyle bir davaya girmeleri, böyle bir dine girmeleri tabi etki ediyordu. Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyr ibn-i Avvam, Talha ibn-i Ubeydillah. Bunlar hepsi cennetle müjdelenmiş ve İslami yapıda da kadro olan kimselerdir. Yani İslam bunların omuzlarında yükselmiştir. Ve cennetle müjdelenmişler. Yani özellikle böyle şahsiyetlerin ilk etapta İslam'a girmeleri çok yani önemliydi. Ve arkasından başka sahabeler de kadınlığı, erkekliği artık İslam'a girmeye başlamıştı. İkinci yani etapta Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah yine cennetle müjdelenmiş önemli bir şahsiyetlerden birisi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Ebu Seleme, ondan sonra onun süt kardeşi, sonra El-Erkam İbn-i Erkam, Osman bin Maz'un, Ubeyde İbn-i Haris, Abdülmuttalib'in oğlu oluyor, yani Resulullah'ın akrabası, Said ibn Zeyd ibn Amr, Kudame ve Abdullah ibn Maz'un, Hattab'ın kızı Fatıma, yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi ve onun kocası Said bin Zeyd, Ebu Bekir radıyallahu anh'unun kızı Esma ve öbür kızı Hazreti Ayşe ve Habbab ibn Erad, işkence gören Habbab ibn Erad, bunlar da ikinci etapta İslam'a girmiş önemli şahsiyetlerdendi. Üçüncü etapta da tabi Abdullah bin Mesud, fakih olan, tanınmış olan Kur'an hafızı Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Cahş, Cafer bin Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi oluyor. Suheyb el-Rumi, malını tamamıyla Allah yolunda feda eden, yani hicret ederken müşrikler tarafından engellenen ve sırf hicretini tamamlamak, dinini yaşayabilmek için bütün servetini feda etmiş olan ve o büyük ticareti kazanmış olan Suheyb ibn-i Sinan el-Rumi diye bilinen ve Ammar bin Yasir, babasının ve annesinin İslam'ına sebep oluyor. Annesi ve babası İslam'ın ilk şehitleri oluyor. Sonra Ebu Zer el-Gifari, Gifar kabilesinden, yani yol kesici, harami olan, hırsız olan, yol kesici, çok şerli olan bir kabileden böyle önemli bir şahsiyetin İslam'a girmesi ve Ebu Zer el-Gifari öyle bir davetçi ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen memleketine dön, şu anda biz seni barındıramayız. Yani Mekke'de yaşayamazsın, seni koruyamayız. Sen kabilene dön, orada dinini yaşa. Ne zaman benim güçlendiğimi işitirsen o zaman gelip bana katılırsın. Şu anda zayıfız, yani kimseyi şey yapamıyoruz, barındıramıyoruz, koruyamıyoruz. Çünkü İslam'a girildiği bilinen bir adam direkt işkenceye maruz kalıyordu. Gerekirse öldürülüyordu. Yani eğer ki kabilesi yoksa, onu koruyan yoksa, Ammar'ın babası ve annesinin öldürülmesi gibi ve başka sahabelerden de öldürülen olduğu, işkence altında inleyenler oldu. Yani eğer ki bir kabilesi, bir kimsesi yoksa, Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ebu Zer'e sen dön, orada dinini yaşa, sabret, ne zaman ismi, yani benim kuvvetlendiğimi işitirsen o zaman bana hicret edersin. Ve Ebu Zer Gifari o öğrendiği basit şeylerle dönüp dinini muhafaza etmiştir. Sadece dinini muhafaza etmeyle de tabi kalmamış, aynı zamanda büyük bir davetçi olmuştur. Ve Gifar kabilesinden birçok kimsenin İslam'a girmelerine sebep olmuştur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğini işittikten sonra o da etrafındaki Müslümanları toparlıyor, onlarla beraber hicret ediyor. Çok kalabalık bir şekilde hicret ediyorlar. Medine'ye yaklaştıkları zaman sahabe-i kiram büyük bir karartı görüyorlar. Medine'ye doğru geliyorlar. Ve sahabeler endişeleniyorlar. Acaba küffar ordusu, müşrik ordusu Medine'ye saldırmak için mi geliyorlar diye. Hazırlık yapıyorlar, yola çıkıyorlar. Silahlı bir şekilde durumu yani gözetlemek gerekirse çatışmaya, savaşa girecekler. Bakıyorlar ki Müslüman bir grup. Başlarında Ebu Zer Gifari ve etrafında bir sürü Müslüman. Onun sebebiyle İslam'a girmişler. Büyük bir kalabalıkla ne yapıyor? Medine'ye hicret ediyor. Evet. Ve çok şahsiyetler, yani bu İslam'a giren kimseler hep çekirdek kadro oluyorlar. İslam'ı omuzlayan, İslam'a hizmet eden, ta ölene kadar İslam'a büyük hizmetleri olmuş olan şahsiyetlerdi. Evet. Tabii bunlar İslam'a girerken de herhangi bir dünyevi bir kazanç elde etmek için veyahut da işte zenginlere, mesela fakirlerin zenginlere baş kaldırması gibi, mesela sosyal bir adaletsizliğe bir karşı çıkma gibi veyahut da işte bir intikam alma duygusu gibi, işte asayişi bozmak gibi herhangi bir şey amaç yok. Amaç tamamıyla sırf Allah'a iman etmek, Allah'ın dinine teslim olmak, Allah'ın rızasını arzulamak, Allah'ın cennetini işte arzulama, bunu kazanma adına, bunun için yani bu İslam'a, bu güzel olan dine giriyorlardı. Ve dine girerken de başlarına neler gelebileceğini de zaten görüyorlardı, tahmin ediyorlardı. O zaman yani böyle bir kararı veren tamamıyla ne gibi bedeller ödeneceğini bildiği halde ona göre giriyordu. Çünkü biliyordu ki İslam'a girmek demek çok büyük işkencelere maruz kalabilir anlamına gelir. Gerekirse öldürülebilir. Gerekirse artık yaşayamayacağız bir durum olabilir. Ailesinden çok büyük tepkiler gelecek. Yani bir kabilenin, düşünün, bir ferdini dışlaması onun için çok çileli bir hayat demektir. Toptan hepsi ona cephe oluyorlar. Belki gerekirse karısı, çocukları, amcası, kardeşi, babası, amca çocukları, akrabaların hepsi ona tepki koydukları zaman insan kendisini yapayalnız hisseder. Çok zor bir şeydir. Yani kabileciliğin, böyle aile bağlarının çok kuvvetli olup da işte bütün aile tepki koyması, bu sadece basit bir tepki bile, şu anda bile birçok Müslüman gerekirse bu tepkiye tahammül edemiyor. Ya diyor, sohbete gidiyorum veyahut da sakal bıraktım ve Müslüman oldum, İşte şirki terk ettim, bütün ailem bana tepki koydu. Yani bazıları Allah korusun dininden bile taviz verebiliyor. Çocuğunu çekmek istiyor okuldan, işte diyor büyük ailenin büyük bir tepkisi var, ben ne yapacağım? Yani bu imtihanları aşamayan kimseler oluyor. Sahabe tabi teslim olurken bütün bunlara rağmen ne yapıyordu? Teslim oluyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç yılmadan, usanmadan davetine ne yapıyordu? Gece gündüz devam ediyordu. Ve özellikle gizli bir şekilde yapıyordu. Çünkü zaruret vardı. Ve bu sahabe-i kiram da yerlerinde oturmamışlardı. Onlar da gizli bir şekilde güvendikleri kimseleri tabi araştırıyorlardı. Bir şahsiyeti İslam'a davet edeceklerse bu adam nasıl bir şahsiyet? Kabul edecek tipten midir, etmez mi? Eğer ki ona bahsedilirse ondan zarar gelir mi, gelmez mi? Gelecek olan zararın boyutu ne derecede olur? Neler olur? Bunu tabi araştırıyorlardı. Yani sahabeyi de bu şekilde eğitiyordu aleyhissalatü vesselam. Ve ona göre davet ediyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emniyete dikkat etme, yani güvenliği sağlama noktasında, gizliliğe dikkat etme konusunda sahabesini çok güzel yetiştiriyordu. Hatta Hazreti Ali'nin kıssası meşhurdur. Hani Ebu Zer Gifari'nin işte gelip İslam'ı araştırırken onun misafir etmesi, aradan işte 3 gün geçtikten sonra ona sorması, yani sen niçin geldin? Yani sen misafirsin, yani yabancısın. Ebu Zer Gifari de ona güvenince küçük yaşta, ben aslen işte Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i araştırmaya geldim. Yani peygamber olduğunu söylüyorlar, ona kitap indiğini söylüyorlar. Onu araştırmaya geldim. Eğer ki gerçekten hak görürsem de İslam'a gireceğim. Deyince de Hazreti Ali ne yapıyor? Güveni yani gördükten sonra onda, tamam beni takip et, ben seni ona götürürüm diyor. O zaman aleyhissalatü vesselam tabi gizleniyor Erkam'ın evinde. Ve hatta ona şunu söylüyor, yani beni uzaktan takip et diyor. Ve eğer ki ben tehlike görecek olursa sanki işte herhangi bir duvarın dibine yanaşıp işte tuvalet ihtiyacımı gidereceğim gibi ve hatta ayakkabımı işte bağlar gibi yaptığım zaman bil ki tehlikeli bir şey var. O zaman yolunu değiştir. Böyle bir durum olmazsa devam edersin. En son işte eğer ki yani o kapının yanına gelirsem ayakkabımı düzeltir gibi yaparım, sen anlarsın ki bu kapıdır, ona göre girersin şeklinde, yani emniyeti sağladıktan sonra daha küçük yaşta olan Hazreti Ali bunu öğrenmişti yani. Belki yaşı 11-12 yaşlarında ve en fazla 13 yaşlarında olabilir. Bunları öğrenmişti yani Hazreti Ali. Ve İslam'a giren tabii bu sahabeyi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Kur'an ile vahiy ile terbiye ediyordu. Allah'tan inen ayetleri onlara okuyor, onları o ayetleri anlatıyor, tefsir ediyor, beyan ediyor ve yaşantıya nasıl dökülür diye bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fiili olarak da gösteriyordu. Sürekli o sahabeleriyle toplantılar yapıyordu. Beraber oturuyordu ve bu vahyi onlara aktarıyordu, açıklamasını yapıyordu. Onlar bu Kur'an-ı Kerim'i müzakere ederlerdi. Kendi aralarında ezberliyorlardı. Tabi başta anlamını, yani bilmedikleri şeyleri soruyorlardı. Anlamadıkları yerleri sorup işte Resulullah açıklamada bulunuyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ve hayatta, tatbikatta nasıl tatbik edilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla onlara gösteriyordu. Aynı zamanda onlara yakın olması, onların başında olması, onlardaki yanlış olan hareketleri düzeltmek, ahlaklarını düzeltmek gibi çok tesiri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinden ne yapıyorlardı? Geçiyorlardı. Ve davetinde tabi sahabenin sayısı çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde artık ağırlayamıyordu. Ve artık tehlike de arz ediyordu. Artık bunlara yani güvenli bir yer bulunması yani gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam anlayınca onlara Erkam İbnül Erkam'ın evini seçiyor. Ve artık Müslümanlar orada toplanmaya başlıyorlar. Vahiy orada okuyor onlara, orada İslami terbiye veriyor. İslam'a yeni girenleri oraya götürüyorlardı. Ve bazı zamanlarda da sahabesiyle görüşürken, özellikle de beraber cemaat namazı kılarken de insanların gözünden uzak olan yerleri seçiyorlardı. Yüksek yerler, dağların arkasında, yani kimsenin olmadığı sahravi yerlerde Müslümanlar toplanıyorlar, beraber namaz kılıyorlar, beraber ibadet ediyorlar ve İslam'ın müzakeresini yapıyorlardı. Bazen de işte El-Erkam İbn-i Erkam'ın evinde toplanıyorlardı. Evet. Erkam İbn-i Erkam'ın tabi yani evinde toplanmasının ve özellikle orasının seçilmesinin de tabii çok büyük yani hikmetleri vardır, sebepleri vardır. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani ne kadar bu işe hassasiyetle davrandığı, ne kadar zekice, güzelce davrandığı da ortaya çıkmış oluyor. Tabii her bir Müslüman davetinde akıllı olması lazım, dikkat etmesi lazım, ehemmiyet göstermesi lazım. Çünkü bu Allah'ın dinidir. İnsan kendi ticaretine, kendi evine, kendi işine, kendi arabasına vermiş olduğu ehemmiyetin çok daha fazlasını dini için vermesi lazım. Kendi geleceğini düşündüğünden çok daha fazlasını Allah'ın dini için düşünmesi lazım. Asıl o zaman Müslüman, hakiki Müslüman olur Allah katında. Ama yok, önce kendi işlerim, arabam, işim, param, ailem, evim vesaire, istikbalim, geleceğim. İkinci derecede dinim, ya işte bir şey olmaz, sonra yaparız, sonra ederiz. Olursa bu gerekli ehemmiyet verilmemiş anlamına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Erkam'ın evini seçmesinin bakın yani hikmetlerine. Birincisi El-Erkam, İbnül Erkam İslam'a girdiği bilinmiyordu. Meçhul bir insandı. İslam'a girdiği bilinmediğinden dolayı onun evinin seçilmesinin işte burada gizli bir hikmeti vardı. Yani müşriklerin akıllarına gelmezdi yani böyle bir şahsiyet. Çünkü bilinmiyor, İslam'a girdiği bilinmiyor, onun evinin seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci sebep, Erkam Mahzum oğulları kabilesine mensuptur. Biliyorsunuz kabile kabile, Mekke'de kabileler var, her bir kabile hükümet gibi. Her bir kabile başlı başına büyük bir kuvvet teşkil ediyor. Ve kabileler arasında da düşmanlıklar var, çekişme var, arada bir çatışmalar var. Buna benzer şeyler oluyor. Yani bugünün mesela küçük devletçikleri gibi bir şeydi yani. Bu Mahzum oğulları kabilesi Haşim oğulları yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabilesine düşman olan bir kabileydi. Daha önceden aralarında çekişmelerin, çatışmaların vuku bulduğu bir kabileydi. kimsenin de aklına gelmiyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabilesine düşman olan kabileden birisinin evinde Müslümanlar toplanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir evde yani oturuyor. Birincisi Müslüman olduğunu bilmiyorlar. İkincisi düşman olan bir kabilenin içerisinde yani o kabilede var olan bir evde toplanıyor Müslümanlar. Bu da akla gelmeyecek olan bir şeydir. Düşünün bir Müslümanın gidip işte belki bütün yani etrafında hep küfrün ileri gelen adamlarının arasında bir evde mesela kalması gibi bir şeydi yani. En son malumunuz yani Şeyh Usame bin Ladin yani şehit edildiği zaman Allah rahmet etsin. Şehit edildiği mekan şeydi. Abu Dabat işte bu Pakistan'da İslamabad'a çok yakın olan bir yer. Ve genelde de orada işte büyük subayların yerleştiği yani devlet ricalinin olduğu çok zengin bir mıntıka. İşte devlette yani çok yetkili şahsiyetlerin olduğu bir mıntıka ve çok yakınında da çok büyük bir askeri külliye var. Oraya yakın bir yerde işte bir evde kalması yani hiç dikkatleri çekmiyordu. Daha çok işte belki mücahitlerin özellikle yoğun olduğu bölgelerde sürekli oralarda çok araştırılıyor. Ve onun için tabii 250 kişilik bir grup kurmuştu Amerika. Çok özel bir kadro. Yani 250 kişi yani bunu arayan team yani bunu işte bunun için özel bir masa kurulmuştu. Çok büyük paralar konmuştu kafasına. Ve uzun yıllar Allah'ın hikmeti mesela bulunamamıştı. Ta ki en son yani Allah'ın takdiri yani bir şekilde ona ulaşana kadar kimsenin de aklına gelmiyordu. Yani tam işte küfür kuvvetlerinin tam ortasında bir yerde işte yerleşmiş olması. Bu da tabii hikmetli davranışını ne yapıyor gösteriyor. Evet, Erkam İbn-i Erkam'ın da evi düşman olan bir kabilenin kabileye mensuptu yani. Üçüncüsü de Erkam İbn-i Erkam'ın yaşı da çok gençti, çok küçüktü. 16 yaşındaydı. Yani ki aynı zamanda kimsenin de aklına gelmiyordu. Bu kadar yaşı küçük olan birinin evinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplanacak. İşte Müslümanlarla beraber orada toplanacaklar. Orada bir araya gelecekler. Kimsenin aklına gelmez. Herkesin düşündüğü yani ya bir Muhammed'in evindedirler bunlar aleyhissalatü vesselam. Ya Ebu Bekir'in evindedirler, ya Osman'ın evindedirler, ya da Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah yani böyle ileri gelenlerin böyle yani şahsiyetlerin evinde olurlar yani diye insanların kafasına o gelir. Ama daha 16 yaşında hiç İslam'ı bilinmemiş düşman bir kabilenin neye mensup bir kimsenin evinde yani toplanmak kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar zekice akıllı bir şekilde davrandığı ortaya çıkmış oluyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiş o ilk nesil sahabenin bazı özellikleri vardı. Diğerlerinden yani ve diğer bütün Müslümanlardan onları ayıran bir takım özellikleri vardı. Bunların özellikleri birincisi onların kalplerinin tam saf olması. Yani her türlü kalplerini işte heva ve hevesten, dünyevi arzulardan tamamıyla arındırmaları ve Kur'an ve sünnet naslarına tamamıyla teslim olmaları. Yani temiz fıtratlı insanların bu fıtrat yani temiz fıtratlı olan kimselerin düşünün Kur'an ve sünnete tam bir teslimiyet göstermeleri. Nefislerini Kur'an ve sünnet ile terbiye etmeleri. Allah-u Teala böyle bir yani onları nasip etmişti. Yani ilk İslam'ı onlara nasip etmişti. Zira bunlar çok temiz yapılı insanlardı. Temiz yapılı insanların da yani Kur'an ve sünnete teslimiyeti mükemmel olur. Tamamıyla işte nefsi kötülüklerden arındırılmış, heva ve hevesten arındırılmış tamamıyla ihlaslı bir şekilde İslam'a yönelmeleri özelliğini taşıyorlardı. İkincisi şeriatın indiği, vahyin indiği bir asırda yaşamaları. Yani onlar canlıyken canlı bir şekilde vahyin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e direkt geldiğini görüyorlar, müşahede ediyorlar. Taptaze Resulullah Efendimiz'e gelir gelmez aleyhissalatü vesselam direkt onlara aktarıyor. Ve onlarla ilgileniyor. Tabii büyük bir nasipti onlar için. Düşünün mesela yani çok güzel bir öğretmenin 10 bin öğrencisi arasında yani çok büyük bir işte fakültede veyahut da üniversitede büyük bir profesörün sadece 8, 10, 15-20 öğrenciyle özel olarak ilgilenmesi gibi bir şey yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani onlarla özellikle ilgilenmesi, işte o gelen şeriatın direkt taze bir şekilde aralarında yani inmesi onların ikinci büyük özelliğiydi yani. Evet, üçüncüsü bu olan olaylar yani kendi aralarında mesela yaşantılarını direkt ilgilendiren, gerekirse bir hadise oluyor, direkt onları bağlayan ve direkt ayet iniyor. Diyelim ki bir sahabe işkenceye maruz kalıyor, onun hakkında ayet iniyor. Birisi ailesiyle bir sorun yaşıyor, onun hakkında ayet iniyor. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani soru soruyor bir meselede, onun hakkında ayet iniyor. Bir şey vuku buluyor, hakkında ayet iniyor. Tabi direkt onları ilgilendirdiği zaman da ne oluyor? Bu vahye daha çok sarılıyorlar. Düşünün mesela siz bir soru soruyorsunuz, Allah tarafından vahiy geliyor sizin sorunuza binaen. Yani hatta bu şeyde bile mesela örnek veriyorum, internet sitesinde biliyorsunuz yani bazı sorular geliyor siteye. Şimdi normal yani işte birileri sormuş, ben de cevaba bakayım, giriş yapmak ayrı bir şeydir. Ben sordum, cevabı orada verilmiş, bir gireyim bakayım ne verilmiş. Giriş yani girip bakmak değil mi, o cevapla ilgilenmenin ayrı bir şeyi vardır. Çünkü direkt sen sormuşsun ve cevabını oradan yani okuyacaksın. Bunun farkı var. İşte sahabe de böyle yani bir şeyler oluyordu, ona binaen vahiy iniyordu. Direkt aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var ve direkt onları ilgilendiren onların meselesiyle ilgili. Böyle olunca da tabii o vahye çok daha fazla ehemmiyet vermek, ona sarılmak, onu anlamak, ona iman edip sarılmak onlarda ne oluyordu? Ortaya çıkıyordu yani. Ve başka bir özellikleri de direkt yani vahiy hiç başka yerlere aktarılmadan yani araya vasıtalar girmeden direkt onlara aktarılınca da emin güzel bir şekilde direkt alabiliyorlardı. Ya da mesela bir sahabe, oradaki yetişen sahabelerden bir tanesi, diyelim ki öbür sahabe gelememiştir. Ya yeni bir vahiy indi mi? Evet. Mesela işte لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِيمْ yani Kureyş suresi inmiştir. Direkt ona okuduğu zaman demez diye yani, acaba bu doğru söylüyor mu, söylemiyor mu, buna güvenilir mi, güvenilmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş olduğu bir hadisi aktarır aktarmaz. Yani ahi bunu yapma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Sahabe direkt teslim oluyordu. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aracılar fazla yok. Dolayısıyla özellikle sünnet direkt anlayabiliyordu. Taze haliyle hiç karışmadan, değişmeden direkt o haliyle alınıyordu. Ama daha sonraki dönemlerde ne oldu? Mesela örnek veriyorum Bukhari, Müslim döneminde ya müştehit imamlar döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi aktarıldığı zaman mesela İmam Ahmed'e Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hadisi aktarılıyor. O aktaran adama bir dakika diyor, sen bu hadisi kimden işittin? O da diyor ki falandan işittim. Bana bir daha oku, tam olarak ne işittin? Onu okuyor ya, İmam Ahmed hemen şunu sorguluyor. Bana bu hadisi aktaran bir adam güvenilir mi değil mi? Doğru sözlü müdür? Yalan sözlü müdür? Adil midir? Değil midir? Takva ehli birisi midir? Hafızası nasıl? Yani aktarabiliyor mu? Yoksa katabiliyor mu? Değiştirebiliyor mu? Buna bakıyor. Sonra kimden sen aldın? Onu araştırıyor. Falan kişiden aldım. Hemen onu incelemeye alıyor. Böyle bir insan hadis aktarabilir mi? Değişiklik yapabilir mi? Uydurabilir mi? Peki o kimden işitmiş? O da falandan, böyle silsile zincir. Gerekirse şüphelenir yani bazı şahsiyetlerden, bu adamın hadisi yani şüphelidir. O zaman ne oluyor? Onun gözünde zayıf konumuna düşmüş oluyor. Ya da mesela günahkarsa veyahut da hafızası zayıfsa hadisi ne oluyor? İster istemez zayıf durumuna düşürmüş oluyor. Ama yani bu sahabe ilk nesil olunca sahabe yani bir şey aktardı mı böyle şeye girmiyorlardı. Yani yalan söyleyecek bir durum değil yani. Mesela Bilal-i Habeş hadisi kimden işitiyor? Osman'dan, Hazreti Osman'dan işitiyor. Hazreti Ebubekir'den işitiyor. Ya bu adam kimdir? Yalan söyler mi? Böyle bir şey yok. Direkt o güvenler en güzel insandan işitiyor. Ne oluyordu? İster istemez bu Kur'an ve özellikle de sünnet kaynağı sağlam bir şekilde bunlara aktarıldığı için daha sağlam bir şekilde tutunuyorlardı. Evet. Bu önemli, yani bu yetişen neslin şöyle bir sıfatı vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almış olduğu tabii ayetleri dediğim gibi yani hem anlatıyor onlara, hem şerh ediyor, hem yaşıyor, hem de yaşatmaya çalışıyordu sahabesine. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir ayet inmişti bu İslam'ın ilk başlarında. Estaizu billah. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum belgadati vel aşiyyi yuridûne vecehav. Sabah akşam Allah'ın rızasını umduklarından dolayı, Allah'ın rızasını talep ettiklerinden dolayı sabah akşam Allah'a dua eden o kimselerle beraber sabret diyordu. Nefsine sabrı telkin et, onlarla beraber sabret. Sakın sakın onları bırakma, onlardan yüz çevirme. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünyanın zinetini isteyerekten, dünyalık şeyleri arzulayaraktan sakın sakın bu kimselerden yüzünü çevirme, ilgini başka yerlere sakın aktarma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Kalbi bizden gaflette olan, kalbini gaflet bürümüş olan, Allah'ın zikrinden artık uzaklaşmış olan, kendi heva ve hevesine uyan, arzularına uyan ve işi gücü aşırılık olan kimselere de sakın sakın itaat etme diye bir ayet inmişti. Bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii işitiyor, amel ediyor ve direkt sahabeye aktarıp onlara da amel etmeleri için ne yapıyordu? Terbiye ediyordu. Tabii bu ayette birkaç nokta yani ile terbiye ediliyordu. Gerek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gerek sahabe-i kiram. Bunlardan birincisi sabır. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum. O Rablerine dua edenlerle beraber sen de nefsine sabır ver, onlarla beraber otur. Sakın ayrılma, sakın onları terk etme. Onları ihmal etme. Yani bu davet konusunda, bu terbiye konusunda, bu ilgilenme noktasında sabır göster. Sabırlı ol. Yani burada ne vardır? Sabrı telkin etme vardır. Ve biliyorsunuz sabır çok önemli İslam'da. İslam'ın yarısı nedir? Yarısı sabırdır. Yarısı da şükürdür. Sabır dinin her alanına giriyor. İtaatte sabır. Kişide sabır olmazsa itaati devam ettiremez. Yani bizde sabır olmazsa biz namazı ne yaparız? Terk ederiz. Değil mi? İbadette sabır lazım. Bu bir. İkincisi haramlara girmemede yine sabır lazım. Sabır olmazsa bizde zinaya düşeriz. Sabır olmazsa içki içeriz. Sabır olmazsa yalan söyleriz. Hırsızlık yaparız. Her türlü haramı işleriz. Yani nefsimizin arzuladığı şeyler. Buna sabır lazım yani haramlara düşmemek için. Üçüncüsü de bu dinimiz uğruna başımıza gelecek olan sıkıntılar, maddi ve manevi sıkıntılar. Gerek dinimiz uğruna olsun, gerek Allah-u Teala'nın bizi imtihan üzere göndermiş olduğu bela ve musibetler ve sıkıntılarda da sabır göstermemiz lazım. Allah korusun, Allah'ın kaderine isyan etmek nedir? Küfürdür değil mi? Allah-u Teala bir hastalık verse, şiddetli bir hastalık. Veyahut da düşün ki bütün malını kaybettin, iflas ettin. İntihara mı kalkışmamız lazım? Hayır. Bir Müslüman olarak mecbur sabredeceğiz. Bizim çocuğumuzu kaybettik mesela. Eşimizi kaybettik, en yakınlarımızı kaybettik. Veya bir organımızı, önemli bir organımızı kaybettik. Mesela gözlerimizi kaybettik, ama olduk. Kör olduk. Peki isyan mı edeceğiz? Mecbur sabretmemiz lazım. Demek ki hem Allah'ın bizi iptila etmiş olduğu kaderine sabır, hem de din uğruna Müslüman olduğumuz için işten atılacağız. Müslüman olduğumuz için bize tepki konacak. Müslüman olduğumuz için hapse atılacağız. Belki öldürüleceğiz, belki sürgün edileceğiz. Bir sürü sıkıntılar çekeceğiz. Mecbur burada sabretmemiz lazım. Evet, işte bu sabır ile telkin ediliyorlardı. İkincisi, vasbir nefseke nefsini sabra alıştır. Kiminle beraber? اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِ Sabah, akşam sürekli Rablerine dua eden kimselerle beraber. Burada da duanın ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Dua da biliyorsunuz çok önemli bir ibadettir. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor, اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ Dua, ibadetin ta kendisidir. Başlı başına bir ibadettir. Niçin ibadettir? Çünkü sen her işinde Allah'a yöneliyorsun. Acziyetini Allah'a arz ediyorsun. Diyorsun ki, ya Rabbi ben bu işi yapamıyorum. Ben bunu yapamam. Burada acizim. Acizliğimi itiraf ediyorum. Fakirliğimi itiraf ediyorum. Güçsüzlüğümü itiraf ediyorum. Beşer olduğumu itiraf ediyorum. Sen ise kuvvetlisin. Sen her şeye kadirsin. Bütün mülk elindedir. Bütün hazineler elindedir. Diye Allah'ın azametini itiraf etme vardır. Ve tevazu göstererek de ne yapıyor? Ona yönelmiş oluyor. Allah'ım bana ver. Allah'ım beni kurtar. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana öğret. Allah'ım bana göster. Diye Allah'a yönelme vardır ve Allah ile olan dikkat ettiyseniz irtibat çok kuvvetlidir yani. Allah-u Teala'dan dua edilmezse, istenmezse Allah-u Teala kızar. İnsanlardan istendiği zaman insanlar kızarlar. İnsanların tabiatında bu var. Bir kere iste, en samimi arkadaşından samimiyete binaen bir şey olmaz, verir. İkinci defa iste, senin kıymetin yarı yarıya düşer. Ya bu kadar da olmaz yani şimdi. Neyse arkadaştır, samimidir, ikincisinde yine verir. Üçüncüsünde bir daha iste ondan. Ya galiba ben yanlış birisiyle arkadaşlık kuruyorum. Diye yavaş yavaş artık soğuma başlar. Dördüncüsünde istese, kusura bakma yani inşallah yani biraz tecil etsek, ben şimdi sıkıştım, daraldım. Beşincisinde telefon açtı mı, istedi mi, altıncısında telefonunu kapatır artık. Yani yedincisinde yolunu yani değiştirir, arkadaşlığını bitirir. İnsanoğlu böyledir. El-insanu yagdabu iza tulibe minhu. İnsandan talep edildi mi insanoğlu kızar. Ama tam tersine Allah'tan istemedin mi bu sefer Allah kızar. Haşa, sen kendini müstahni mi zannediyorsun? Kibirli mi zannediyorsun? Her şeye gücün yettiğini mi zannediyorsun? Haşa, yok. Ey insanoğlu, sen fakirsin, sen güçsüzsün, sen acizsin, sen muhtaçsın. Bu acziyetini göster, haddini bil yani. Rabbul alemine dön, ondan talep et. Çünkü muhtaçsın. O yüzden Allah kızar yani Allah'tan istenmedi mi? O yüzden Allah'tan çokça istemek lazım, çokça dua etmek lazım. Dua ettikçe Allah'ın yanındaki kıymetimiz yükseliyor. İşte ilk nesil de bununla terbiye ediliyordu. Allah'ım davet ediyorum, babam kabul etmiyor, annem kabul etmiyor. İşte bana tepki koydular, evden kovdular, işte paramı kestiler. Mesela Mus'ab bin Umeyr İslam'a girdi, annesi neler yaptı? Yani gencecik işte annesinin parasıyla, aile parasıyla geçinen bir genç yani. Kendisine çok iyi bakan, çok güzel elbiseler alınıyor. İşte günümüzün düşünün yani bir genci altına son model bir araba verilmiş. Sürekli parası var, en güzel kıyafetler alınıyor, son model telefonlar. Bütün imkanları var. İslam'a giriyor, bütün şeyler kesiliyor. Ne yapacak? Mecbur dua edecek. Allah'ım ben zor duruma düştüm. Evet, nefsim alışmıştı. Bana sabır ver ya Rabbi. Artık bu şeyleri tahammül edeyim. Sırf o işte parasının kesilmesi, o lüks hayatın kesilmesi de değil, bir de hapse atılıyor Mus'ab bin Umeyr. Annesi tarafından hapsediliyor. Zincire bağlanıyor. Bir daha görüşmeyeceksin Muhammed'le. Dayak yiyor, eziyetler görüyor. Evden işte serbest bırakmıyorlar. E böyle bir insan nasıl yapacak? İmanını nasıl muhafaza edecek? Bol bol dua etmek zorunda. İşte bu duayla alıştırılıyorlardı. Günümüzde de biz de yani duaya çok ihtiyacımız var. Dışarı çıkıyoruz, çıplak kadınlar her tarafta, şeytanlar geziyor. Telefon, ne bileyim haberlere baksan bile, bir şey yapsan bile hemen şeytanlar sana atılıyor yani hemen ayağını kaydırmak için. Eline bir şey alıyorsun, gazete bir habere bakayım, şeytan. Televizyonu açıyorsun, her tarafta şeytanlar var, Allah'tan alıkoyacak. E böyle bir yerde çokça dua etmemiz lazım, çokça zikretmemiz lazım. Allah'ım ortam çok bozuk. Allah'ım harama her taraftan beni davet ediyorlar. Allah'ım nefsim çok zayıf. Bana yardımcı ol. ayaklarımı sabit kıl gibi, yani her noktada Müslümanın duaya, Allah'a iltica etmesine, sığınmasına ihtiyacı vardır. İşte onlara bu telkin ediliyordu. Ve sahabe de böyle yapıyordu. Bakın vasfederken de sabah akşam o kimseler Rablerine dua ediyorlar. Sakın sakın onlardan yüz çevirme. Sen öyle kimselerle oturuyorsun ki bunların özelliği nedir? Sabah akşam Allah'a yani dua ediyorlar. Aynı zamanda bunlar mümin olan kimselerdir. Çünkü iman etmiş, Müslüman, yani iman artık kalplerine yerleşmiş, sabah akşam dua eden, yani sürekli burada tabii sürekli dua eden anlamına geliyor. İrtibatları, gece gündüz irtibatları Allah'la olan kimselerdir bunlar. يُرِيدُونَ وَجَهُ Allah'ın yüzünü, yani zatını isterler. Allah'ın rızasını isterler. Bu da onların ihlasını gösteriyor. O kadar ihlaslı insanlar ki Allah onları teskiye ediyor. Bu sabah akşam Allah'a dua eden müminler var ya, sakın sakın onlardan yüz çevirme. Bunlar Allah'ın zatını istiyorlar. Yani ihlas üzere olan kimselerdir. Onlara ihlas telkin edilmişti ki onlar da ihlas üzereydi. Yani bütün amelleri, bütün yaşantıları ihlas üzereydi. Sırf Allah rızası için İslam'ı öğreniyor, toplantılar yapıyor, davet ediyor, tehlikelere giriyor ve ileride biliyordu yani bu davetin sonu nerelere götürecek. Bunu zaten biliyorlardı, tahmin ediyorlardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelir gelmez Varaka bin Nevfel ona demişti yani. Senin davetini getiren her kimseye düşmanlık yapılmış. Keşke genç olsaydım da seni yurdundan sürgün ettikleri zaman, kovdukları zaman sana yardımcı olabilseydim. Oradan baştan anlatılıyordu yani, biliniyordu. Evet. İhlasın, yani burada ihlaslı oldukları ortaya çıkıyor. Bir de وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın sakın işte dünya hayatını isteyerekten, dünyalık şeyleri tercih ederekten bu insanları bırakma diye Resulullah'a talimat var aleyhissalatü vesselam. Yani bu sahabeler çok önemli, senin için çok değerlidir. Bütün dünyadan ve dünyanın içindeki bütün süslerden daha değerlidir. Burada da sahabe şeyle terbiye ediliyor. İman, İslam kardeşliği her şeyin üstündedir. Arabam yok olsun yeter ki kardeşliğim yok olmasın. Kardeşime bir zeval gelmesin. Evim yok olsun, her şeyim yok olsun benim kardeşime bir zeval gelmesin. Benim Müslüman kardeşim, benim İslami davam her şeyin üstündedir. Bu telkin ediliyor, bu terbiyeyle ne oluyordu? Yetişiyorlardı. Evet. وَلَا تُطِعَ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَى هَوَاهُ Hava hevesine uymuş olan, arzuların peşinde giden, kalbi gafil olan, İslam'dan gafil olan, bu dünyalık olan kimseler, bu kafir olan kimseler ve işi gücü aşırılık olan, her şeyde haddini aşmış, ne İslam tanır, ne Kur'an, ne haram, ne helal, sadece dünyayı bilir, nefsini bilir. Böyle gafil olan kimseler de sakın sakın itaat etme. Ey Resulüm sen başta yani itaat etme. Bunların talepleri olacak. Bunların baskıları olacak. Seni İslam'dan vazgeçirme, Müslümanlardan koparma gibi baskıları ve talepleri olacak. Ey sahabe-i kiram, sizin aileleriniz, sülaleniz, işte bu patronlarınız vesaire gibi kimseler sizi Allah'ın dininden koparmaya çalışacaklar. Sakın sakın bunlara itaat etmeyin. Sizin dininiz, sizin davanız her şeyin üstündedir ve sebat gösterin. Dininiz üzere ölene kadar sebat gösterin. Burada sebat da onlara telkin ediliyor. Aynı zamanda kafir kimselere itaat etmeme. Yani Allah'ın dinini istemeyen, gaflet içerisinde yaşamış olan kimselere de iltifat etmeme. Bununla telkin ediliyor. Tabii biz de bu ayetlerle terbiye olmamız lazım. Dinimize sarılıyoruz, birileri itiraz edecek. Dünyalık insanlar. Sakalını kes ya, bu ne ya? Ya hanımın işte peçeye bürünmüş yani, bu kadar da olmaz. Şunu yapıyorsun, bunu ediyorsun, kafayı mı yedin? Hele hele cihadı duyunca. Ya bu delirmiş mi yani, kendini ölüme atıyor. Ya bunlar hep zaten Amerika'nın ajanı, ne işin var bunlar aslında? Buna benzer o kadar çok şeytani şeyler getirirler ki. İkna etmek için yeri gelir kaba kuvvetle engellemeye çalışırlar. Yani dinini yaşamak isteyen kimselere o kadar çok Şeytan başta olmak üzere o hemen zaten yoluna hemen çıkıp itirazda bulunuyor. Ve şeytanın Allah korusun askerleri, şeytanlaşmış olan insanlar, ordusu böyle büyük bir ordu senin önünde engellemeye çalışıyorlar. Bütün bunları aşarsak inşallah Allah rızasını kazanırız. İşte sahabe-i kiram bununla terbiye oluyorlardı. Rabbim bizlere de böyle hakkıyla inşallah İslam'a sarılan ve bu engellere takılmayan, bu ayetlerle muttasıf olan mümin kullarından eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.